Yuhanna 9. bölümdeki temel konu İsa Mesih'in Yeruşalim'de doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açmasıdır. Ve yine bu Yuhanna 9. bölümde konuyla ilgili mucizenin kaydı ve mucizeye gösterilen tepkiler yer almaktadır. Rab İsa Mesih dünyanın ışığı konusu üzerinde yaptığı konuşmalarını sürdürmektedir. Kendisinin Tanrı olduğunu iddia ettiği için Yahudiler onu öldürmek istemişlerdi. Ama o tapınaktan çıkıp onların arasından geçerken kendisini gizleyerek çıkmıştı. Hatırlarsanız Yuhanna 8. bölüm 59. ayette bunu okumuştuk. Onun bu öfkeli kalabalığın arasından geçip gitmesi apaçık bir mucizeydi. Çünkü onun yakalanma saati henüz gelmemişti. Bu nedenle hiç kimse ona şimdiden elini dahi süremezdi. Bundan sonraki olay da bir öncekinde olduğu gibi İsa'nın dünyanın ışığı konusundaki sözleriyle bağlantılı bir olaydır. İsa Mesih'e düşman olan bu kimseler ruhsal anlamda kör olduklarından göremiyorlardı. Doğuştan kör olan adam da dünyanın ışığı olan İsa'nın önünde durduğu halde hala göremiyordu. Ama çok geçmeden İsa Mesih kendisini ona açıklayacaktı. Bu adamın görebilmesi için önce gözlerinin açılması, görüşünün yeniden kazandırılması gerekmekteydi. Önce ışığın içeriye alınması gerekiyordu. Işığı getiren bir kişinin var olması gerektiği gibi bu ışığı alacak, kabul edecek birisinin de var olması gerekmekteydi. Ses konusunda insanlarla zaman zaman tartışırız, öyle değil mi? Örneğin, ormanda bir ağaç devrilmişse ama o civarda ağacın düşerken çıkardığı gürültüyü duyacak hiç kimse yoksa, bu durumda bir sesten söz edebilir miyiz? Ses dalgalarının varlığından elbette söz edebiliriz. Ama orada bu ses dalgalarını algılayacak bir kulak yoksa ve bu sesleri yorumlayamıyorsa o zaman hiç kimse bu gürültüyü bir ses olarak duymamıştır diyebiliriz. Çünkü ses var olduğu kadar bu sesi algılayacak kulakların da var olması gerekmektedir. Bir de şu var ki kişinin görmemesi, gözlerinin kör olması orada ışığın var olmadığı anlamına gelmez. Işık gözün ne durumda olduğunu görüp görmediğini bir anda ortaya çıkartır. Ferisiler gördüklerini zannediyorlardı. Oysa karanlıktaydılar, görmüyorlardı. Zonguldak maden ocaklarında yaşanan bir patlama ile ilgili bir öykü anlatılır. Ocakta yaşanan bir patlama sonucunda bazı işçiler göçük altında kalmışlardı. Göçük altında kalan bu işçilere ulaşmak isteyen kurtarma ekipleri uzun çalışmalar sonucunda bu işçilere ulaşmış, içlerinden bazılarını sağ olarak kurtarmıştı. Kurtulan işçilerden bir tanesi yukarıya çıkarıldığında kendisini dinleyenlere hayret içerisinde bırakan şu sözleri söylemişti. Elektrikler mi kesik? Niçin kimse lambaları yakmıyor? Zavallı işçi patlamanın etkisiyle kör olmuştu ve kendisinin kör olduğundan dahi henüz haberi yoktu. Ama ışığın olması hem kendisine hem de orada bulunanlara gözlerinin görmediğini kanıtlamıştı. İşte İsa Mesih de bu bölümün 39. ayetinde aynen bu şeylere değinerek şöyle diyecekti. Görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Işık gözün gerçek durumunu görüp görmediğini apaçık ortaya koyar. Gözleri kör olduğu halde bunun farkında olmayanlar bu yolla kendilerinin kör olup olmadıklarını sınayabilirler. İngiliz parlamentosunun önde gelen üyelerinden bir tanesi yine büyük bir devlet adamı ve konuşmacı olan Bay Burke'yi İskoçya'nın ünlü İncil vaizlerinden biri olan Doktor Black'i dinlemeye davet etmişti. Doktor Black çok güçlü bir konuşma yapmış ve konuşmasında Rab İsa Mesih'i yüceltmişti. Toplantı sırasında Bay Burke'nin Doktor Black'in konuşmasına ne gibi bir tepkide bulunacağını bekleyen bu adam konuşmayla ilgili olarak şu sözleri işitti. Doktor Black gerçekten çok etkileyici ve büyük bir konuşmacı. Usta bir hatip. Peki ama ne konuda konuşuyordu pek anlayamadım. Görüyorsunuz ya Bay Burke ünlü bir devlet adamıydı ama ruh gözleri görmüyordu. Bizim sorumluluğumuz Tanrı'nın kurtuluş müjdesini insanlara götürmektir ve sorumluluğumuz orada biter. Bu sözleri duyan kişilerin yüreklerini açmak ve işittikleri sözlere itaat etmelerini sağlamak ise Tanrı'nın kutsal ruhunun sorumluluğudur. Paulus'un 2. Korintlilerdeki sözlerinde belirtilmek istenilen gerçek de zaten aynen budur. 2. Korintliler 2. bölüm 15 ila 16. ayetlerde çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz. Mahvolanlar için ölüme götüren ölüm kokusu, kurtulanlar içinse yaşama götüren yaşam kokusuyuz. Böylesi bir işe kim yeterlidir? Evet, Tanrı'nın sözlerini duyurmuşsak insanlar ister tövbe edip Rab'be gelsinler, isterse gelmesinler. Aynı ölçüde başarılı sayılırız. Yapmamız gereken şey dünyanın ışığı olan Rab İsa Mesih'i yücelterek ışığın yanmasını, etrafı aydınlatmasını sağlamaktır. Bizler kurtuluş müjdesini insanlara götürdüğümüzde işitenlerden bazıları ben dediğinizden hiçbir şey anlamadım. Bana saçma geliyor diyecektir. Diğer grup ise bize bu ışığı gösterdiğiniz için teşekkür ederiz. Kördük ama şimdi görüyoruz diyeceklerdir. Şimdi İsa Mesih'in Yeruşalim'de doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açmasına bakalım. Yuhanna 9. bölüm 1. ayette İsa yoldan giderken doğuştan kör bir adam gördü diye yazar. Gözleri açılan bu kör adamla ilgili bu hikayenin Yuhanna 8. bölüm 12. ayette İsa'nın dünyanın ışığı benim demesinden sonra yer alması gayet yerindedir. Öyle anlaşılıyor ki 8. bölümle 9. bölümün başlaması arasında bir zaman boşluğu vardı. Çünkü İsa oldukça serbest bir şekilde hareket ediyordu. Mucizeyle ilgili bu kayıt İncil'de Rabbimizin doğuştan kör olan bir insanı iyileştirdiğini anlatan tek kayıttır. Yuhanna 9. bölüm 2. ayette öğrencileri İsa'ya, Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı diye sordular. İsa'nın öğrencileri adamın rahatsızlığının nedenini teşhis etmeye çalışıyorlardı. Bunun böyle olmasından kimin suç işlemiş, kimin günahlı olabileceğini tartışıyorlardı. O günlerde böyle bir soruna gösterebilecekleri 4 cevap bulunabilirdi. Bugün bazılarının inandığı gibi o günde de putperestler insan öldükten sonra ruhunun varlığını başka bir bedende sürdürmesi olarak tanımlanan reenkarnasyonu yani yeniden cisimlenmeye inanırlar ve doğuştan gelen bir hastalığın ruhun bir önceki bedende bulunduğu zaman işlenmiş olabilecek bir günah nedeniyle ortaya çıkmış olabileceğini düşünürlerdi. Ama Yahudiler böyle bir açıklamayı asla kabul etmezlerdi. İkinci olarak babaların ve ataların günahlarının üçüncü ve dördüncü nesle kadar insanların üzerinde dolaştığına inanılan bir inanç vardı. Bu inanç ise Yahudiler arasında temelini Mısır'dan çıkış 20. bölüm 5. ayetten alırdı. Bunun mümkün olabileceğini biliyoruz. Çünkü bazı durumlarda körlük anne babanın işlemiş olduğu bir günahtan kaynaklanabilmektedir. Bir üçüncü açıklamaya göre ise Adem ve Havva'nın işlemiş olduğu günah nedeniyle tüm insan soyu ölümlü bir duruma düşmüş ve hastalıklara yakalanabilir bir özelliğe sahip olmuştur. Son açıklamaya göre ise Yahudilerin din adamlarının da inandığı gibi bir çocuk henüz anasının karnındayken bile günah işleyebilirmiş. Yuhanna 9. bölüm 3 ila 5. ayetlerde İsa şu yanıtı verdi. Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor. O zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim. İsa onlara duymak istedikleri yanıtı vermemişti. Önemli olan şeyin geriye bakıp orayı burayı eşeleyerek kimin suçlu olduğunu bulmaya çalışmak değildir. Yapılması gereken şey adamı iyileştirmektir. Bir gramlık önlem bir kiloluk tedaviye eşittir sözü doğru olabilir. Ama eğer bir adam hastaysa o bir kiloluk tedaviyi bulup uygulamak çok önemlidir. Tanrı'nın hastalık, sıkıntı, elem ve sorunlara izin vermesinin gerisinde çok önemli bazı nedenler olabilir. Ben ameliyat olmak için hastaneye gittiğim zaman yüzlerce kişiden mektup almıştım. Bu gelen mektuplardan bazıları Tanrı'nın buna niçin izin vermiş olabileceğini açıklamaya çalışıyordu. Ama sorun şuydu ki bunun gerçek nedenini bilmiyordu. Tanrı bazen bize olayların niçin olduğu biçimde geliştiğini açıklamaz. Ama ben şuna inanıyorum ki Tanrı hiçbir zaman elemlerin yaratıcısı ve uygulayıcısı değildir. Başımıza ne geliyorsa bizim hatamız sonucunda geliyor. Yeter ki bu sıkıntılar sonucunda gerekli dersleri alıp olayları onun gördüğü gibi görebilelim. Her şeyin gerisinde Tanrı'nın kendi amaçları bulunmaktadır. Ve o çoğu zaman bu şeyleri niçin yaptığını bize açıklamıyor. Hayatımızın karanlık ve sıkıntılı günlerinde onunla İmanla yürümemizi istiyor. İsa Mesih'in burada söylediklerine iyice dikkat etmenizi istiyorum. Bu adam İsa'nın üzerinde deneyde bulunabileceği bir deneme tahtası olarak belirlenmemişti. Bakın şöyle diyordu İsa. ne kendisi ne de anası babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Tanrı sizi ve beni kendi yüceliği için yarattı. O bizi bizler bir şeyler olmaya çalışalım diye yaratmadı. Eğer bu gerçeği göremezsek, yaratılışımızın amacını anlamamış oluruz. Hayatımızda gördüğümüz sıkıntı ve elemler sonuçta Tanrı'nın yüceltilmesine vesile oluşturdukları için başımıza gelirler. Bu kör adam da körlüğünün ortadan kaldırılmasıyla Tanrı'ya yücelik getirecekti. Ama bu adam sadece fiziksel olarak görmekle kalmayacak ama aynı zamanda İsa'yı kurtarıcısı olarak kabul ederek ruhsal olarak da görecekti. Evet, İsa şimdi başta söylediği söze geri dönüyordu. Ben dünyanın ışığıyım diyordu. Gece olunca tüm insanlar karanlıkta kalırlar. Bir anlamda körleşirler. Hiç kimse bir şey göremez. İsa Mesih dünyanın ruhsal ışığıdır. Onsuz herkes ruhsal anlamda kördür. Ama o dünyada olduğu sürece dünyanın ışığıdır. O bugün de hala dünyadadır. Bize kutsal ruhun kişiliğinde gelmektedir. Eğer İsa Mesih kutsal ruhun kişiliğinde görebilmemiz için gözlerimizi açmazsa yarasalar gibi kör olmaya mahkum oluruz. Yuhanna 9. bölüm 6 ve 7. ayetlerde bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü. Tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama git Şiloah havuzunda yıkan dedi. Şiloah gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı. Gözleri açılmış olarak döndü diye yazıyor. İsa Mesih'in kör adama dokunması, kör adamın da İsa Mesih'in sözüne itaat etmesi gerekliydi. Bunun gibi İsa Mesih ruhsal anlamda görebilmemiz için göz sinirlerimize dokunmalı ve bize ruhsal görüşümüzü kazandırmalıdır. Sorun kimin günah işleyip işlemediği değildir. Romalılar 3. bölüm 23. ayette çünkü herkes günah işledi ve Tanrı'nın yüceliğinden yoksun kaldı diye yazar. Eğer Mesih gözlerimize henüz dokunmadıysa hala görmüyorsunuz demektir. Bugün de inanın topluluklarımızda kör oldukları halde bunun farkında olmayan birçok insan var. Bazı dinleyicilerimiz yazdıkları mektuplarda yayınlarımızı aylarca dinlediklerini ama sonra birden gözlerinin açılıp görmeye başladıklarını yazıyorlar. Maden ocağı patlamasında gözleri kör olan adam gibi Tanrı'nın sözünün ışığı altında olup da niye hala ışıkları yakmıyorsunuz diye soran insanlar çoktur. İsa Mesih'i çarmıha gerdiren vali Pilatus da aynen böyle demişti. Ben yaşam, gerçek ve yolum diyen İsa Mesih'in önünde durduğu halde İsa'ya gerçek nedir diye sormuştu. Yuhanna 18. bölüm 38. ayette 14. bölüm 6. ayette bunu görebilirsiniz. Evet, görebilmemiz için İsa Mesih'in kesinlikle gözlerimize dokunması gerekmektedir. Dikkat ederseniz bu adam İsa'yı göremediği halde İsa ona dokunmuştu. İsa Mesih ona havuza gitmesini ve orada yüzünü yıkamasını söylemişti. Adam da İsa'nın sözüne itaat ederek yüzünü yıkamıştı. Acaba İsa Mesih bu adamı iyileştirebilmek için niçin böyle bir yönteme başvurmuştu? Sanırım bunun birkaç nedeni var. Birinci olarak İncil kayıtları İsa'yı Tanrı olarak tanımlarken onu aynı zamanda mükemmel bir insan olarak da tanımlamaktadır. İsa daha biraz önceki sözlerinde tanrılığını iddia etmişti ve burada da birebir bazda kör adamın gözlerine dokunmaktaydı. İkinci olarak eğer kör adam iyileşmek, yeniden görmek istiyorsa, İsa Mesih'in sözlerine kesinlikle boyun eğmek zorundaydı. Üçüncü sebep ise İsa Mesih'in bu adamı yıkanması için Şiloha denilen bir havuza yollamasıdır ki, Yuhanna'nın belirttiği gibi Şiloha sözcüğü gönderilmiş demektir. Buradaki havuzun adı bile İsa Mesih'in dünyaya Baba Tanrı tarafından gönderildiğine tanıklık etmektedir. Dördüncü sebep ise kör adamın görebilmesi için suya ihtiyacı vardı. Su kutsal yazıların birçok yerinde Tanrı sözü olarak kullanılmıştır. Ben şunu kesinlikle söyleyebilirim ki Tanrı sözü olmadıkça kişinin kurtuluşu mümkün değildir. 119. mezmur ve 130. mezmurlarda sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar, saf insanlara akıl verir diye yazar kutsal kitapta. Beşinci sebep Yahudilerin bu tanıklığı duymaları gerekiyordu çünkü 29. ayette şöyle diyeceklerdi. Biz Tanrı'nın Musa'ya konuştuğunu biliyoruz ama bu adama gelince onun nereden geldiğini bilmiyoruz. Bu olay yoluyla Yahudiler İsa'nın Baba Tanrı tarafından gönderilmiş olduğunu görmekteydiler. Burada bu kör adamın hangi yolla iyileştirildiğinin pek o kadar önemli bir nokta olmadığını söylemek istiyorum. Buradaki önemli nokta bu kör adamı kimin iyileştirdiğidir. Adamın gözlerini açan kişi İsa Mesih'ti. Burada kör adamın yapacağı tek şey İsa Mesih'e güvenmek ve ona itaat etmekti. İsa Mesih hasta insanları iyileştirirken farklı farklı yöntemler kullanmıştır. Eğer hasta İsa'nın dokunmasıyla iyileşmişse iyileşen kişi herkesin iyileşmesi için kendisininkine benzer bir tecrübeden geçmesinde ısrar eder ve onun eli bana şifa verdi diyerek ilahiler söylerdi. Eğer İsa Mesih bazılarını onlara hiç dokunmadan iyileştirmiş olsaydı bu kez de iyileşen kimseler iyileşmek için illa da İsa'nın dokunmasının gerekmediğini söylerlerdi. Şifa bulmak için İsa Mesih'in sadece sözü yeterlidir diye tanıklıkta bulunurlar ve yeter ki iman et ilahisini söylerlerdi. Sonra bu kör adam ortaya çıkar ve hepsine yanlışlıkları olduğunu söyler. İyileşmek için önce İsa Mesih'in dokunması, sonra da bir havuza gidip yıkanması gerektiğini söyler ve nehrin yanında toplanacağız ilahisini söylerdi. Hayır, bundan daha mantıksız ve akılsız bir başka şey daha olamaz. Ama ne yazık ki bugün kutsanmak için belirli bir tecrübeden geçilmesi ya da dinsel bir törene katılmak durumunda kalınması gibi bazı şartlar öne süren bazı kör kimseler tanıyorum. Ancak yapılması gereken tek şey, tabii kurtulmak için yapılacak tek şey İsa Mesih'e gelmek, ona iman etmek ve onun sözünü dinlemektir. Çünkü İsa Mesih Yuhanna 6. bölüm 37. ayette, "Babanın bana verdiklerinin hepsi bana gelecek ve bana geleni asla kovmam." der. Kurtuluşta önemli olan faktör İsa Mesih denen kişidir. İsa Mesih'siz bir kurtuluştan söz edilemez. Bu noktada biraz zaman ayırıp bu kör adamın kurtulmazdan önce birer günahlı olan bizlere ne yönlerden benzediğine kısaca değinmek istiyorum. Birincisi bu kör adam tapınağın dışındaydı, yani Tanrı'dan uzaktaydı. Anımsarsanız Paulus Efesliler 2. bölüm 12. ayette bizlerin bir zamanlar Tanrı'nın antlaşmasına ve vaatlerine yabancı olduğumuzu, bu dünyada hiçbir umudumuz bulunmayıp Tanrısız yaşadığımızı söylüyordu. Evet, kurtulmazdan önce her insanın durumu böyledir. Tanrısız, umutsuz ve Tanrı'dan uzak. İkinci olarak adam kördü, yani kurtarıcıyı göremiyordu. Bir keresinde ünlü bir vaiz John Hancock, yine başka ünlü bir vaizin Yuhanna 10. bölüm 9. ayette, "Kapı benim, bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur." hakkındaki bir vaazını dinlemişti. Evine dönerken kendi kendine şöyle düşündü. Ben bu vaizi her zaman büyük bir vaiz olarak görmüş, ona hayranlığımı gizleyememişimdir. Ama bu akşamki konuşmasından pek bir şey anlayamadım. Evine vardığında cebinden anahtarı çıkardı, kapının üzerindeki kilide sokup kilidi açtı ve içeriye girdi. "Evet, şimdi görüyorum," dedi. Onun bu sözlerini duyan ailesi içeriden şöyle dedi. "Tabii görüyorsun, dışarıda karanlıktaydın. İçeriye ışığın olduğu yere girince elbette göreceksin." John Hancock şu karşılığı verdi. "Ama ben şimdi İsa'nın kapı, imanın da kilidi açan anahtar olduğunu görüyorum. Şimdi İsa Mesih'e güveniyor ve onu anlıyorum. Mesihsiz hepimiz kördük. İsa Mesih'i Rab ve kurtarıcımız olarak kabul etmezden önce görüyor muydunuz? O zaman içinde İsa Mesih sizin için her şeyden daha değerli miydi? Hayır. Mesih'e iman etmezden önce hepimiz kördük." Üçüncü benzerlik noktası ise adam doğduğundan beri kördü. Bizler de günah içerisine doğduk. Bu dünyaya günah doğasına sahip olarak doğduk. Ve dördüncü olarak bu kör adama hiçbir insan yardım edemezdi. Onun körlüğünü iyileştirebilecek hiç kimse yoktu. Bizler de bu dünyada zavallı günahkarlardık ve hiç kimse bize yardım edemezdi. Beşinci benzerlik noktası kör adam bir dilenciydi. Bu gerçek birçok insanı derinden yaralar. Çünkü insanlar dilenci olduklarını kabullenmek istemezler. Kurtuluşu satın almaya isteklidirler ama kurtuluş satılık değildir. Bizler de tıpkı bu kör adam gibi kurtuluş için Tanrı'ya gidiyoruz. Tanrı da kendisine gelenlere bu kurtuluşu karşılıksız olarak armağan ediyor. Bu kör adam kurtuluşu hiçbir zaman satın alamazdı. Çünkü bunun karşılığında verebileceği hiçbir şeyi yoktu. Yaşaya 55. bölüm 1. ayette, "Ey susamış olanlar, sulara gelin. Parası olmayanlar, gelin, satın alın, yiyin. Gelin, şarabı ve sütü parasız, bedelsiz alın," diye yazar. Bu kör adam İsa'ya hiç seslenmemişti. Kör Bartalmay ısrarla ve yüksek sesle İsa'ya seslenmiş ve sesini duyurmuştu. Ama bu adam ise sessizce oturmuş, dilenmekteydi. İsa Mesih'i tanımıyor, bilmiyordu. Onu ve onun lütfunu zamanla tanıdı ve öğrendi. Sevgili dostum, sen de kurtulmak isteyenlerden misin? Kurtuluşu İsa'yı görüyor musun? İstisna biri değilsen İsa'yı hiç de aramıyorsundur. Kendini din kurallarına, şeriatı uygulamaya ve yasanın gereklerini yerine getirmeye, oruca vermişsen de yanılgı içerisindesin. Çünkü biz lütufla, iman yoluyla kurtuluyoruz. Yaptığımız iyi işlerle, sevaplarımızla kurtulmuyoruz. Belki şimdiye kadar İsa'yı hiç aramadın. Onu bir kurtarıcı ve Rab olarak hiç aklına getirmedin. Ama o her zaman seni düşündü ve kurtarmak istedi. Bugün de o seni seviyor ve günahlarından, sorunlarından kurtarmak ve özgür kılmak istiyor. Aynen o kör adama yaptıklarını sana da yapmak istiyor. Seni de kurtarmak istiyor. İşte bu kör adamın kurtuluş hikayesi böyleydi. İsa Mesih ona dokundu ve adam İsa'ya iman edip sözünü dinleyerek kurtuluşa kavuştu. 7. nokta ise diğer insanlar arasında bu kör adama acıyan hiç kimse yoktu. Yahudiler tapınağa girerlerken onun yanından geçip gidiyorlar ama ona hiç de aldırmıyorlardı. İsa Mesih'in öğrencilerinin de bu adama bir şeyler yapmaya niyetleri yoktu. Sadece onunla ilgili bir tartışma yaratmak istiyorlar ama adamın iyileşmesi için hiçbir öneri veya düşünce üretmiyorlardı. İşte insan denen yaratığın hali böyledir. Bize acıyan ve yardım edebilecek tek kişi ise sadece İsa Mesih'in kendisidir. İsa Mesih doğuştan kör olan bir adamın gözlerini açtığında mucizevi bir şekilde bu adamın yaşamında çok köklü bir değişiklik olmuştu. Şimdi bu mucizeye gösterilen tepkilere bakalım. Bundan böyle bu adam evinin yolunu el yordamıyla bulmak zorunda olmayacak ama evine yürüyerek nereye gittiğini göre göre gidecekti. Öyle inanıyorum ki bu adam bütün bu değişikliklerden sonra sevinçten coşuyor ve hamd ilahileri söyleyerek görüyorum, görüyorum diye bağırıyordu. Yuhanna 9. bölüm 8 ila 9. ayetlerde komşuların gösterdiği tepkileri görmekteyiz, şöyle yazar. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, "Oturup dilenen adam değil mi bu?" dediler. Kimi "Evet odur" dedi, kimi de "Hayır ama ona benziyor" dedi. Kendisi ise "Ben oyum" dedi. Adamın yaşadığı mahalleyi şöyle bir gözünüzün önünde canlandırın bakalım. Kimileri pencereye çıkmış yoldan geçenlerle sohbet ederken bu adamı görüyor ve "Bakın, bu gelen bizim o kör dilenci değil mi?" diye soruyor. Birisi şöyle bir yanıt veriyor. "Hayır, o kör adam bu değil. Ona benziyor ama bu adam o olamaz. Çünkü bu adamın gözleri görüyor." Oysa bizim bildiğimiz dilencinin gözleri hiç görmüyordu. Bu durumda gözleri gören adam kendisini komşularına, çevresine kanıtlamak zorundadır. Öyle değil mi? Adamın komşuları bu adama bir şeyler olduğunu biliyorlardı. Burada şunu söyleyebiliriz ki eğer siz de günahlı yollarınızdan Rab İsa Mesih'e dönmüş ve körken görmeye başlamışsanız, çevrenizdekiler yaşamınızdaki bu köklü değişikliğin kesinlikle farkına varacaktır. Eğer herhangi bir değişiklik fark etmiyorlarsa o zaman yaşamınızda hala bir eksiklik var demektir.